Mısır'ın muhtariyet haklarının genişletilmesi 1863-1882. İsmail Paşa'nın Mısır Valiliği. Said Paşa'dan sonra Mısır Valiliği İbrahim Paşa'nın oğlu Ahmet Paşa'nın hakkıydı. Fakat Ahmet Paşa İskenderiye'den Kahire'ye gelirken trenin köprüden suya yuvarlanmasıyla ölmüştü. Bu kaza İsmail Paşa'ya yaradı. Said Paşa'nın 18 Ocak 1863'te ölmesi üzerine Mısır valisi oldu. İsmail Paşa bu sıralarda 33 yaşındaydı. Genç, çalışkan, zeki ve otoriteliydi. Avrupalı öğretmenlerden ders görmüş ve Paris'te Saint-Cyr askeri okulunda tahsilini bitirmişti. Said Paşa'nın Avrupa'ya seyahatleri sırasında ona niyabet etmişti. Birkaç defa da Avrupa payitahtlarına ve İstanbul'a memuriyetle gönderilmişti. Mısır için dedesi gibi büyük tasarılara sahipti. Onu Babali'nin hakimiyetinden büsbütün kurtarmak suretiyle müstakil hale getirmek veya hiç olmazsa daha geniş muhtariyet haklarına ulaştırmak istiyordu. Fakat bu hususta Mehmet Ali Paşa'nın başvurmuş olduğu harpçı usullerle bir netice elde edemeyeceğini de anlamıştı. Maksadına erişmek için iki yeni yol buldu. Birincisi, Avrupa'nın yardımıyla Mısır'da büyük işler başarmak suretiyle Avrupa umumi efkarını kazanmak, İkincisi de Osmanlı Devlet adamlarına menfaatler temin ederek imtiyaz fermanının hudutlarını genişletmekti. Vali olur olmaz adet olduğu üzere padişaha saygılarını sunmak üzere İstanbul'a geldi. Devlet adamlarına kıymetli hediyeler getirdi. Padişahla baş başa konuştu. Ona da buharlı işleyen özel yatını hediye etti ve Mısır'a ziyarete davet etti. İyi intibalar bırakarak Mısır'a döndü. Abdülaziz'in Mısır seyahati. Bu sıralarda Balkanlarda Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyeti, milliyet ve istiklal fikirlerinin doğurduğu olaylarla sarsılmaktaydı. Devlet adamları, Mısır'ın 19. yüzyılın ilk yarısında imparatorluğa indirmiş olduğu darbeleri unutmuyorlardı. Bundan başka Abdülmecit devrinde ortaya çıkan Süveyş kanalının açılması meselesi de İngiltere ile Fransa'nın bu vilayet üzerine alakasını yeniden çekmiş bulunuyordu. Halkı Müslüman olan Mısır'ı padişaha ve hilafet makamına bağlamak Osmanlı Devleti'nin menfaati icabıydı. Sadrazam Mısırlı Kamil Paşa ve İsmail Paşa'nın dostu Fuat Paşa Abdülaziz'i Mısır seyahatine ikna ettiler. Osmanlı İmparatorluğuna katıldığı tarihten beri hiçbir padişah Mısır'a seyahat etmemişti. Bu sebeple Abdülaziz'in seyahati Osmanlı tarihinde benzeri olmayan bir olaydı. Padişah Nisan 1863'te maiyetinde Fuat Paşa, Bahriye Nazırı Mehmet Ali Paşa, Veliaht Murat Efendi ve Şehzade Abdülhamit, Şehzade Mehmet Reşat'la Şehzade Yusuf Efendiler olduğu halde İstanbul'dan İskenderiye istikametinde hareket etti. Bu şehirde ve Kahire'de azametli törenlerle ve halkın yürekten gelen sevgi tezahürleriyle karşılandı. Padişah bu gösterileri istismar etmedi. İsmail Paşa'nın otoritesini zedeleyecek hareketlerden ve sözlerden çekindi. Ben burada ancak Mısır valisinin misafiriyim ve öyle kalacağım demek suretiyle mevcut ferman hükümleri dairesinde Mısır'ın statüsüne padişah ve halife olarak riayet etmek niyetinde olduğunu ifade etti. Padişahın Mısır seyahati ve oradaki davranışı bu eyaletle Osmanlı Devleti'nin münasebetlerini kuvvetlendirdiği gibi İngiltere ile Fransa'nın da İsmail Paşa'yı Babali aleyhine tahrik etme ihtiraslarını suya düşürdü. İsmail Paşa'nın iç idaresi. İsmail Paşa Babali ile münasebetlerini düzenledikten sonra Mısır'ın bayındırlığını sağlamaya çalıştı. Ziraat, endüstri ve ticaret alanında büyük gelişmeler temin etti. Posta, telgraf ve telefon hizmetlerini en ücra yerlere kadar götürdü. Süveyş kanalı işiyle yakından alakadar oldu. Eğitime ehemmiyet verdi. Toprak durumunu inceledi. Az bilinen yerler için keşifler yaptırdı. Hudutlarını genişletmek için gayret sarf etti. Kahire'yi zarif bir Avrupa şehri haline getirmek için hiçbir masraftan çekinmedi. Bütün bu işleri yaparken Avrupalı bilgin ve uzmanların hizmetinden geniş ölçüde faydalandı. İsmail Paşa bu çalışmalarının müspet neticeleri karşısında "Mısır artık Afrika'da değildir" vecizesini ortaya atmak suretiyle onun garplı bir memleket haline geldiğini ifade ediyordu. Fakat yaptığı işlerde halkın refah seviyesini yükseltmekten çok yabancıları şaşırtmayı ve kendisine hayran bırakmayı amaç edinmişti. İsmail Paşa hidivlik peşinde. Paşa yalnız bu hayranlıkla Mısır'ın muhtariyet imtiyazlarını genişletemeyeceğini ve bu iş için Babali'yi kazanmak gerektiğini anlıyordu. Bunun için de Osmanlı devlet adamlarına faydalı olmaktan başka çare yoktu. Türlü olaylar bu hususta işini kolaylaştırdı. 1864-65'te Hicaz'da çıkan bir isyanı bastırmak için 4500 kişilik bir kuvvetle Babali'ye yardım etti. 1866'da Eflak ve Boğdan olayları baş gösterince de padişahın emrine İstanbul'a 8000 kişilik bir askeri birlik gönderdi. Paşa bundan başka Osmanlı Devleti'nin ileri gelenlerine devamlı olarak paralar da dağıtıyordu. Kapı yoldaşı hediyesi ismi altında ceplere indirilen bu paraların nereden geldiğini ve Mısır'ı nereye götürmekte olduğunu kimse anlamak istemiyordu. Bu hediyelere karşı hediye ile mukabele etmek mümkün değildi. Kapı yoldaşını kaybetmemek için istekleri dikkat nazara alınmak gerekiyordu. Abdülaziz de Sadrazam Fuat Paşa da İsmail'den memnundular. Bu aralık Mısır Valiliği varisi Fazıl Mustafa Paşa İstanbul'da Hazineler Meclisi reisiydi. Fuat Paşa'nın İsmail Paşa'ya olan yakınlığını çekemediği için padişah nezdinde aleyhinde bulundu. Bunun üzerine Sadrazam Fazıl Mustafa Paşa'yı İstanbul'dan Avrupa'ya sürdürdü. 1867. Mustafa Fazıl Paşa zengindi. Abdülaziz'in idaresine muhalif olan gençlerle Avrupa'da gazeteler neşrederek muhalefette bulunmaya başladı. Mısır valiliğinin inhilali halinde bu zatın vali olması Mehmet Ali Paşa'nın olaylarını tekrarlatabilirdi. Bu cihet paşa daha İstanbul'dayken anlaşılmıştı. İsmail Paşa bu durumdan faydalanarak Mısır'ın veraset fermanında değişiklik yapılmasını istedi. Babali zaten Sırbistan, Eflak ve Boğdan beylerinin de fermanlarında hiç menfaati bulunmadığı halde ve yabancı devletlerin baskısıyla bu gibi değişiklikler yapmıştı. Şimdi ise istenilen değişikliği sadakat gösteren bir valinin lehinde yapmakta menfaatliydi. Mısır valiliğinde veraset usulünün değişmesi. Bu sebeple Abdülaziz 27 Mayıs 1866 tarihli bir fermanla İsmail Paşa lehinde şu değişikliği yaptı. Mısır'ın her yıl devlete vermekle ödevli olduğu vergi 80 bin keseden 150 bin keseye çıkarıldı. Buna karşılık da Mısır valiliğinin boşalması halinde valiliğin eski valinin büyük oğluna, oğulları yoksa büyük kardeşine, kardeşi de bulunmadığı takdirde en yaşlı yeğenine geçmesi kabul edildi. Fermanda bundan başka Sudan vilayetinin zımmen Musavva ve Sevakini'nin de açık olarak Mısır idaresinde bulunacağı ifade edilmişti. Mısır askerinin 30 bine çıkarılması ve Mısır parasıyla Osmanlı Devleti'nin parasının aynı ayarda bulunması fermanın diğer hükümlerini teşkil ediyordu. İki hafta sonra neşredilen bir diğer fermanla da varislik için reşit yaşı 18 olarak tespit edildiği gibi gerektiği takdirde bir vasi veya vesayet heyeti kurulacağı da ifade edildi. Bu imtiyazları kopardığı sıralarda İsmail Paşa İstanbul'da bulunuyordu. Abdülaziz bir aralık paşanın kızı Tevhide Sultan'ı görerek beğendi ve onunla nikahlanmak bile istedi. Sadrazam böyle bir evlenmenin İsmail Paşa'yı kayınpeder durumuna getireceğini ve bu yüzden de ileride türlü mahsurlar çıkarabileceğini düşünerek padişahın istimzacına menfi cevap verdi. Paşanın kızını padişah alsa Hidiv zatı şahaneye kayınpeder olacak, halbuki padişahlara valid macit yine bir padişahtır. Zevce itibarıyla kayınpeder tabirini havsalayı saltanat bir gün çekse ertesi gün çekemez. Sarayda kadın efendiler ve ikballer müteaddit bulunmasıyla Hidiv'in kerimesi bir müddet geçince emsalleri gibi daire-i mahsusasında tek başına kalacak. Mısır'a gitmek istese müsaade olunmayacak. Tatlik edilerek pederinin yanına gönderilse diğer ere verilmek olmayacak. Saraydan çıkarılmasa bu mehkuhe yeis ve kederden hastalığa uğrayacak. İsmail Paşa kerimesinin alamını işitmekle süzü güdazı arttıracak, Avrupa matbuatına kadar havadis yayılacak. Abdülaziz Tevhide Sultan'la evlenmekten vazgeçtiyse de Fuat Paşa'yı da sadrazamlıktan azletti. Böylece İsmail Paşa hem padişahı damat edinmekten hem de Fuat Paşa gibi kıymetli bir dostundan mahrum oldu. İsmail Paşa Mısır hidibi oluyor. Fakat bu sefer hesapta olmayan olaylar İsmail Paşa'nın yeni imtiyazlar elde etmesine yardım etti. 1866'da Girit isyanı başladı. Paşa derhal hizmet teklif etti. Teklifi kabul edilmekle 18 bin kişilik bir Mısır kuvveti Girit'e çıkarıldı. Paşa'nın bu yardıma karşılık olarak istemeyi düşündüğü mükafat Girit valiliğinin kendisine verilmesiydi. Fakat İngiltere ve Fransa böyle bir hareketi kabul etmeyeceklerini kendisine ihsas ettirdiler. Paşa bunun üzerine hizmetinin mükafatını başka şekilde sağlamaya teşebbüs etti. Dışişleri müşaviri Nobar Paşa'yı İstanbul'a göndererek kendisine Aziz-i Mısır unvanının verilmesini istedi. Bundan maksadı Hazreti Yusuf Aleyhisselam Mısır'da istiklalle hükümet etmiş olduğu için kendisinin de bu dereceyi ihzar eylediğini göstermekti. Osmanlı Devleti müşkül durumdaydı. İsmail Paşa'nın yardımından vazgeçemezdi. Kaldı ki onu darıltıp başına bir de Mısır gailesi çıkarmayı hiç de isteyemezdi. Aziz-i Mısır unvanı buna rağmen kabul edilmedi. Bab Ali padişah manasını da ihtiva ettiği için İsmail Paşa'yı Hidiv unvanını kabul etmeye ikna etti. Bunun üzerine 8 Haziran 1867 fermanı hazırlandı. Buna göre Hidiv İsmail Paşa Mısır'ın iç idaresiyle ilgili hususlarda yani mahalli, mali, iktisadi işler için özel nizamlar yapmak hakkına sahip oluyordu. Bundan başka gümrük işleriyle yabancılara müteallik polis, transit ve posta konularında yabancı devletlerle konvansiyonlar akdetmek yetkisine de malik bulunacaktı. İsmail Paşa bu yeni unvanına ve yeni imtiyazlara vaktinde kavuşmuş oluyordu. Çünkü Süveyş kanalının açılması töreni yaklaşmaktaydı. Bu törende Hidiv olarak bulunacaktı. Süveyş kanalının açılması. Bab Ali kanalın hafriyatına başlanması müsaadesini 19 Mart 1866'da vermişti. Bu tarihten sonra kazı işleri hızla devam etmişti. İngiltere'de artık muhalefeti terk etmiş, kanaldan İngilizlerin sağlayabileceği faydalar üzerinde durmaya başlamıştı. İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Stanley bir nutkunda kanal üzerinde yapılacak ticaretten hiçbir millet bizim milletimiz kadar istifade etmeyecektir demek suretiyle İngiltere için kanalın ifade ettiği değeri belirtiyordu. 15 Ağustos 1869'da Akdeniz ile Kızıldeniz'in suları birbirine karıştı. O gün kanalın açılış töreninde Fransa İmparatoriçesi Eugenie, Avusturya Macaristan İmparatoru François Joseph, Prusya Prensi, Hollanda Prensesi, İngiltere Elçisi ve daha başka büyük şahsiyetler bulundular. Hepsi Hidiv İsmail Paşa'nın misafiriydiler. Paşa, misafirlerini ağırlamak için azim şenlikler ve ziyafetler tertip etti. Bu işler için sarf etmiş olduğu paranın milyonlara ulaştığı tahmin edilmektedir. Hidiv ile Bab Ali'nin arası açılıyor. Hidiv İsmail Paşa sivrildikçe göze batmaya başladı. Fermanların henüz kendisine tanımadığı istiklali olup bittilerle kazanmak istiyordu. Girit'i bir Mısır vilayeti yapmak hususundaki entrikaları Bab Ali duymamazlığa gelmişti. Para sıkıntısını bahane ederek kuvvetlerini bu adadan çekmesi, Girit asilerinin yaralılarına dağıtılmak üzere Yunan kraliçesine önemli bir teberruda bulunması Abdülaziz'in bile canını sıkmıştı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi kara ve deniz kuvvetlerini dilediği gibi arttırmak, İstanbul'a danışmadan askeri ve sivil memuriyetlere tayinler yapmak ve yabancı devletler nezdinde siyasi temsilciler bulundurmak haklarının da kendisine verilmesini istedi. İstekleri reddedildi. Hidiv, Avrupa umumi efkarıyla Osmanlı Devleti'ne baskı yapmaya kalkıştı. Avrupa'ya 1869 yılında yaptığı bir seyahatte müstakil bir hükümdarmış gibi davrandı. Basına paralar dağıtarak lehinde propagandalar yaptırdı. Bazı gazeteler milliyet esaslarını ileri sürerek Mısır'ın müstakil olması lüzumundan bile bahsetmeye başladılar. Milliyet fikirleri şampiyonu 3. Napolyon, Hidiv'i müstakil hükümdarlara mahsus törenle karşıladı ve izaz etti. Onu evvelce Sultan Abdülaziz'i misafir etmiş olduğu dairede misafir etti. Hidir İngiltere'de de büyük itibar gördü. Uğradığı başkentlerde hükümdarları Süveyş kanalının açılışında bulunmaya şahsen davet etmişti. Bu seyahat bardağı taşıran damla vazifesini gördü. Sadrazam Ali Paşa Hidir'e haddini bildirmek üzere aşağıdaki maddeleri ihtiva eden bir ihtar gönderdi. 1. Avrupa hükümdarlarını Süveyş kanalının açılış törenine davet etmekle Hidiv selahiyetlerini aşmıştır. Mısır, Osmanlı İmparatorluğu toprağı olduğu için buraya müstakil bir devletin hükümdarını davet etmek ancak padişahın hakkıdır. 2. Hidiv, Osmanlı Devleti'nin erkanından sayıldığı için Avrupa'da hükümdarlarla yapacağı temaslarda beraberinde Türk elçilerinin de bulunması tabii ve zaruriyken buna riayet etmemiştir. 3. Mısır ancak iç idaresinde muhtar bulunduğu halde Hidiv Dışişleri Bakanı olarak görevlendirdiği Nobar Paşa'ya yabancı devletlerle mevcut antlaşmaları değiştirmek ve yeni anlaşmalar yapmak için görevlendirilmiştir ki bu cihette mevcut ferman hükümlerine aykırıdır. 4. Hidiv harp sefireleri yapmak veya satın almak için halka taşıyamayacağı vergiler yükletmekle onu Osmanlı hakimiyetinden soğutmuştur. Ali Paşa mektubunun sonunda Hidiv'i Babali'nin kendisine vermiş olduğu fermanlar hükümlerine göre hareket etmeye davet etmiştir. Sadrazam bundan başka yabancı hükümetler nezdindeki Türk elçilerine bir tamim göndererek Mısır'ın Osmanlı İmparatorluğu bünyesindeki statüsünü nezdinde bulundukları hükümetlere hatırlatmalarını emretti. Hidiv İsmail Paşa'nın alttan alarak verdiği cevabı Ali Paşa tatmin edici bulmadı. İkinci bir mektupla Hidiv'in 30 bin kişilik bir kuvvetten fazla bir kuvvet bulundurmamasını, ısmarlanan zırhlılardan vazgeçilmesini, Mısır bütçesinin her yıl İstanbul'a bildirilmesini, Babali'den müsaade almadıkça istigraz yapmamasını, yabancı hükümetlerle yapacağı muahedeleri Türk elçileri vasıtasıyla yapmasını taahhüt etmesini istedi. Aksi takdirde valilikten azledileceğini ihtar etti. İngiltere ve Fransa yeni bir Mısır meselesi çıkmasını istemediklerinden İstanbul'a ve Kahire'ye itidalle hareket edilmesini tavsiye ettiler. Ali Paşa 29 Kasım 1869 tarihli bir fermanla bu esaslar dairesinde hareket etmek lüzumunu Hidiv'e bildirdi. İsmail Paşa birkaç günlük tereddütten sonra boyun eğdi. Bu suretle imparatorlukla Mısır arasında yeni bir buhranın çıkması önlenmiş oldu. Hidiv İsmail Paşa'nın yeni imtiyazlar elde etmesi. İsmail Paşa Ali Paşa'ya mağlup olmakla beraber mücadeleden vazgeçmedi. Çok iyi bildiği eski usulüyle kaybettiğini kazanmaya koyuldu. İstanbul'a gönderdiği temsilcisi İbrahim Paşa alakalı devlet adamlarını maddi menfaatler vaat ederek kazanmaya çalıştı. Eylül 1871'de Ali Paşa'nın ölmesi bu işi kolaylaştırdı. Yeni sadrazam Mahmut Nedim Paşa daha sadarete geçmeden satın alınanlar arasında bulunuyordu. 1872'de Hidiv bizzat İstanbul'a gelerek Abdülaziz'e tazimlerini sundu. Bu sırada Osmanlı Devleti mali müzayaka içinde yuvarlanıp gidiyordu. Padişahın paraya ihtiyacı vardı. İsmail Paşa ile yapılan görüşmelerden sonra 1841'den beri Mısır için çıkarılmış olan fermanlarda geçmiş olan muhtariyet haklarının bir tek ferman halinde tespit edilmesine karar verildi. 8 Haziran 1873 Fermanı 1. 1841 fermanıyla tespit olunan veraset usulü değiştirilmiştir. Bundan böyle eski valinin erkek evlatlarından büyüğünün, erkek evladı bulunmadığı halde kardeşlerinden en büyüğünün ve kardeşi de bulunmadığı takdirde en büyük yeğeninin varis olması. 2. Reşit yaş 18 sayılarak reşit olmayan varisler için eski Hidiv tarafından bir vasi veya vesayet heyeti tayin edilmiş bulunmadığı takdirde dahiliye, cihadiye, maliye, hariciye ve meclisi ahkamı Mısriye serdarlığı ve ekalim müfettişliği memuriyetinde bulunan zevattan mürekkep bir vesayet heyeti teşkil olunarak içlerinden birinin mezkûr heyet tarafından vasi intihap olunması. 3. Mısır hidivliği ve mülhakatı ve idaresinde bulunan malum cihetleriyle sonradan ilave edilen Sevakin ve Musavva kaymakamlıkları ve mülhakatının bundan böyle dahili daire-i veraset olmaları. 4. Memleketin her suretle mülkiye ve maliye idaresi ve her türlü maddi menfaatleri Mısır hükümetine ait olarak lüzum görüldükçe kanunlar ve iç nizamlar yapılması. 5. Hirf ve endüstri ve ticaretin ilerlemesi ve genişlemesi ve yabancıların polis işleriyle gerek hükümet ve gerek ahaliyle yabancıların arasında olan diğer işlerin yürütülmesi yolunda devletin antlaşmalar politikasına halel getirmeyecek suretle yabancı devletler memurlarıyla gümrük ve ticaret ve memleketin her türlü iç işleri ve daha başka işleri hakkında yabancılarla olan bütün işlerinde de mukavele yapmaya ve yenilemeye Mısır hidivinin murahhas ve mezun olması. 6. Hidivliğe her ne vakit lüzum görülürse mezuniyet almaya lüzum görülmeden hariçten boş borç para alma hususunda tam mezuniyet verilmesi. 7. Mısır ordusunun kayıtsız şartsız çoğaltılması ve azaltılması hususunda tam yetki verilmesi. 8. Memleketin korunması Mısır hidivinin ilk vazifesi olduğundan savunma için gerekli bütün vasıtaları tedarik etmede yetkili olmakla beraber harp gemilerinden yalnız zırhlı yaptırılmaması. 9. Mısır'ın kara ve deniz kuvvetlerinin sancaklarının Osmanlı ordusunun sancaklarından farklı olmaması. 10. Albaya kadar askerlik mertebeleriyle saniyeye kadar olan divan mertebelerinin hidiv tarafından tevcih olunabilmesi. 11. Mısır'da paranın padişah adına bastırılması. 12. Her yıl 150 bin kese maktu vergi verilmesi. İsmail Paşa bu fermandaki imtiyazlarla Mısır'ı idare hususunda olduğu gibi haklar yönünden de müstakil denebilecek bir hale getirmeye muvaffak oldu. Fakat bu iş için padişaha 1 milyon ve vükela beyninde paylaşılmak üzere sadrazama 600 bin lira harç ödemek zorunda kalmıştı. Vükela arasında paranın paylaşılması için Abdülaziz bir irade çıkardı. Buna göre sadrazam 25 bin, serasker 15 bin ve diğer devlet adamları da mevki ve seviyelerine göre para aldılar. İsmail Paşa bu paraları ödemek ve tasarladığı işleri Mısır'da tahakkuk ettirmek için hesapsız istikrazlar akdine girişti. Bundan başka ağır vergiler tarh etti. Bu suretle ele geçirdiği milyonlarla bir takım yeni teşkilat da kurdu. Hükümet hizmeti için lüzumlu lüzumsuz binlerce memur aldı. Büyük bir ordu kurmaya kalkıştı. Geniş ölçüde şeker kamışı ziraatine başladı. Büyük tasfiye fabrikaları yaptırdı. Şimendifer yollarını uzattı. İskenderiye ve Süveyş'te dalga kıranlar, limanlar ve fenerler yaptırdı. Tiyatro ve yüksek okullar açtırdı. Dedesinin Suriye ve Irak'ı da içine almak için bir Arap devleti kurmak yolundaki tasarılarını bırakmamakla beraber ilkin büyük bir Afrika imparatorluğu kurmaya kalkıştı. Sudan cihetlerinde fetihlerini genişletmek için de büyük masraflar yapmaya mecbur kaldı. 1870'ten 1875 yılına kadar bütün Nil havzasını da Mısır idaresine aldı. Musavva'nın hinterlandı için Habeşlilerle uğraştı ve Habeş'in güneyinde Harar eyaletini zapt etti. Hatta göller bölgesinden Hint okyanusuna kadar olan yerleri de istilaya kalkıştıysa da Zengibar hakiminin haklarına tecavüz teşkil edeceği itizarıyla İngiltere tarafından men edildi. Sahil civetinden dahi Süveyş'ten itibaren Afrika'nın şark ucundaki Resul Havf'ın burnuna kadar Kızıldeniz ve Aden Körfezi kıyılarını Mısır idaresine aldı. Sudan eyaletini merkezi Hartum olmak üzere 16 sancaklık bir idare teşkilatına soktu. Bütün bu büyük işlerle yukarıda işaret edilen imtiyazların Babil'den koparılması, bundan başka Hidiv'in binbir gece hayatını hatırlatan sefahatli hayatı ve cömertliği çok paralar sarfını gerektiriyordu. İsmail Paşa bu paraları tedarik etmek için yabancılardan borçlanmak zorunda kaldı. Mısır'ın yabancılardan aldığı borç paralar. Mısır, Mehmet Ali, İbrahim ve Abbas paşaların devrinde yabancılardan borç para almadan idare edilmişti. Mısır'ın borçlanmaya başlaması 1862 tarihinde Said Paşa zamanındadır. Sait Paşa 1861'de Nil'in taşması yüzünden mahsulatın harap olduğunu ileri sürerek 3 yıl zarfında başka hiçbir istikraz yapmadan ödemek üzere yabancı memleketlerden borç almak için Babali'den izin istemişti. Ali Paşa Mısır valisine verdiği cevapta Mısır'ın yapacağı istikrazı esas bakımından kabul etmemekle beraber şu noktaları açıklamayı gerekli görmüştü. 1. Yabancı memleketlere borçlanmak hafif şartlarla da olsa faizin ve resul malin ödenmesi için borçlanan memleketten birçok paraların çıkmasına ve halkın vermekte olduğu vergilerin ağırlaşmasına sebep olduğu cihetle devletlerin çok kere bu tedbire başvurmaları ya alacakları akçeyi, verecekleri faizin ammeye birkaç faydası olacak, faydalı işlere veyahut vatanı büyük bir tehlikeden kurtaracak tedbirlere sevk etmek içindir. Bu şeylerden birine dayanmayan ve halka hiçbir suretle faydası dokunmayan borçlanmanın zarardan başka bir şey temin edemeyeceği aşikardır. 2. Bir atalar sözüyle de açıklandığı gibi akçenin vatanı olmadığından her kim daha hafif ve karlı şartlarla para verirse andan almak tabiidir. 3. Osmanlı Devleti'nin bir cüzü bulunan Mısır'ın borçlanmak suretiyle bağlanacağı bir yüklenmenin her tarafını gereği gibi incelemek ve tartmak Mısır'ın ve Babali'nin vazifesidir. Sait Paşa bu noktaları göz önünde tutarak 2.195.200 sterlin borçlandı. Bundan başka Süveyş kanalı hisse senetlerinden 177.642 senet için 88.820.000 franklık bir taahhüt yüklendi. Bu suretle Mısır'ın maliyesinde ilk borçlanma örneği meydana gelmiş oldu. Sait Paşa'dan sonra Hidiv İsmail Paşa yukarıda açıklanan sebeplerle 1864'ten 1873 tarihine kadar 10 yıl içinde 6 defa borçlandı. Son borçlanma 32 milyon gibi çok önemli miktar üzerinden yapılmıştı. 1873 yılında borçların yekûnu 68.496.460 sterline varmış bulunuyordu. Bu borçların yanında yekûnu 18.243.076 sterlini bulan gayrimuntazam borçlar da vardı. İsmail Paşa, Fransız-Alman Harbi sıralarında 1870-71 muhtaç olduğu parayı yabancı piyasadan tedarik edemediği için bir mukabele kanunu çıkarmış ve bu kanunla 5 yıllık vergilerini peşin verenleri vergilerinin yarısından müebbeden affetmişti. Altın yumurtlayan tavuğunu altınlara sahip olmak için kesmekten başka mana ifade etmeyen bu tedbir, Hidiv'e ancak 125 milyon frank getirdiyse de Mısır maliyesinin durumunu güçleştirmekten başka bir işe yaramadı. Bu sırada Osmanlı Devleti'nin mali iflası da Mısır üzerine müessir oldu. Mısır borçları, senetleri %60'ı kadar düştü. İsmail Paşa işin içinden çıkmak için elinde mevcut 176 bin Süveyş kanalı senedini 100 milyon karşılığında Fransa'ya satmayı teklif etti. Bu suretle Mısır'ın borçları meselesi ortaya politik bir meselede çıkarmış oldu. Fransa bu sıralarda iç işleriyle meşguldü. Yeni bir anayasa hazırlanmıştı. Meclis dağılacak, yeni seçimler yapılacaktı. Umumi efkar tamamıyla bu seçimlerle meşguldü. Birkaç aydının mecmualarda dikkati Süveyş hisse senetlerine çekmek için yazdıkları yazılar boşa gitti. Fransa hükümeti de umumi efkar gibi iç politika problemlerine kendini vermişti. Hidiv işi için Fransa'dan ilgi görmeyince İngiltere'ye başvurdu. Borçlanmanın meydana getirdiği siyaset durumu. İngiltere yukarıda görüldüğü veçile Süveyş kanalı fikrini ilkin hayal mahsulü sayarak kabul etmek istememiş ve teşebbüse geçildikten sonra ise onu önlemek için elden gelen gayreti sarf etmişti. Bu gayrete rağmen kanal açılınca İngiliz devlet adamları kanaldan en çok faydalanacak İngilizlerdir demek suretiyle onun önemini kavradıklarını ifade etmişler ve bu andan itibaren kanala sahip ve hiç olmazsa ortak olmak için fırsat gözlemeye başlamışlardı. İşte bu fırsat Hidiv İsmail'in hisse senetlerini Fransa'dan sonra İngiltere'ye satmak için yaptığı teklifle ortaya çıkmış oluyordu. İngiliz başvekili Disraeli, parlamento toplantı halinde olmadığı için bu teklif karşısında müşkül durumda kaldı. Fakat işin önemini takdir ettiği için bütün mesuliyeti üzerine alarak dostu olan Rothschild'e başvurarak onun vasıtasıyla Hidib'in hisse senetlerini satın aldı. İngiliz parlamentosu toplanınca başvekilin yaptığı işi hararet ve minnettarlıkla tasdik etti. Bu suretle İngiltere birdenbire Süveyş kanalı idaresinde Fransa'dan sonra gelen bir devlet durumuna geçti. Hidib İsmail, Süveyş senetlerini İngiltere'ye satmakla Mısır'ın mali durumunu ıslah edemedi. Fakat İngiltere'nin bu senetleri satın almakla kendisine yardım etmiş olduğunu sandı ve Mısır'ın maliyesini düzene koymak hususunda da İngiliz yardımına başvurmayı uygun buldu. Bu iş için Fransa'ya müracaattan müspet bir netice elde etmeyi ummuyordu. Çünkü Fransa Prusya'ya mağlup olmuş, mağlubiyetinin sonunda da önemli bir harp tazminatı vermek ve topraklarının bir kısmını Alman İmparatorluğuna bırakmakla mali kudreti azaldığı gibi siyasi prestiji de hayli sarsılmıştı. İngiltere ile Fransa'nın Mısır idaresine müdahaleleri. Hidib, 1875 yılı sonunda Mısır hazinesinin durumunu incelemek ve alacaklılara Mısır hükümetinin göstereceği teminatı araştırmak üzere İngiltere hükümetinden bir mali müşavir istedi. İngiltere bu iş için hukuk müşaviri avukat Cava'yı gönderdi. Bu zat istenilen hususlarda gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Hidib'e sunduğu raporda borçların tevhidini, yarısının borçların ödenmesine tahsis edilmek üzere 210 milyonu bulan bir bütçenin tanzimini ve nihayet borçların ödenmesi işlerini murakabe için bir kontrol bürosu, Duyun-u Umumiye Sandığı kurulmasını teklif etti. Hidib İsmail bu tekliflere uyarak 8 Nisan 1876'da borçların ödenmesini geçici bir müddet için durdurdu. Bir ay sonra da bir kararname ile Duyun-u Umumiye Sandığı'nı kurduğu gibi başka bir kararname ile de borçların tevhidi için tespit edilen esasları belirtti. Bu ikinci kararnamede Duyun-u Umumiye Sandığı'nın idaresinin Mısır hükümetinin isteği üzerine borçla ilgili devletler tarafından gösterilecek komiserler vasıtasıyla sağlanacağı, Mısır hükümetinin bu komiserlerin muvaffakati olmadan borçlara karşılık gösterilmiş olan vergilerde hiçbir değişiklik yapamayacağı ve bundan böyle Mısır'ın hiçbir veçile borçlanmak teşebbüsünde bulunmayacağı gibi hükümler de vardı. Bu kararnameler üzerine İngiltere, Fransa, Avusturya ve İtalya derhal komiserlerini tespit ettiler. Rusya ve Almanya alacakları önemli olmadığı için komiser göstermediler. Komiserler içinde başlıca rol oynayanlar İngiliz Rivers Wilson'la Fransız de Blignier oldular. Bunlar salahiyetleri tahdit edilmiş olmadığı için Mısır'ın her işine karışmaya başladılar. Mali işlerden başka subayların terfiyi, polis nizamlarının tespiti, nazırların seçilmesi, hatta bütçenin tasdikinden önce tetkiki gibi işleri de vazifelerinden saymaya başladılar. Bu hareketlerle Hidib'in otoritesine, Mısır'ın mali ve idari istiklaline büyük bir darbe vurulmuş oldu. İngiltere ve Fransa komiserleri vasıtasıyla Mısır hükümeti içinde ayrı bir hükümet teşkil etmeye başladılar. İş bu kadarla da kalmadı. Hidib 25 Ocak 1878'de Duyun-u Umumiye komiserlerinin de üye bulundukları geniş bir anket komisyonu kurarak borçların ödenmesi için esaslı tedbirlerin araştırılmasını emretmek zorunda kaldı. Anket neticesinde Hidib İsmail 250 milyona varan açıktan şahsen mesul tutuldu ve bu açığın kapatılması için de Hidib ailesine ait mal ve mülkün hükümete terki ve idarede tasarruf yapılması şart koşuldu. Bu durum karşısında Hidib Avrupa'nın meşrutiyet ile idare edilen memleketlerinde olduğu gibi mesul bir hükümet kurmaya kalkıştı. 28 Ağustos 1878'de şahsi idareye son verdiğini, hükümet mesuliyetini nazırlara bıraktığını ilan etti. Nobar Paşa ilk sözde mesul hükümeti kurdu. Buna yukarıda adları işaret edilen yabancı komiserlerden İngiliz, Maliye, Fransız da Nafıya Nazırı olarak girdiler. Yeni hükümet bütçede tasarruf yolunu sağlamak yolunu tuttu. Mısır ordusunda ihtiyaçtan fazla olan 2500 subay yarı aylıkla tekaüte sevk edildi. Hidib'in kabine dışında kalması ve subayların tekaüt edilmesi, yabancıların Mısır hükümetinde büyük rol sahibi olmaları, halkın milli ve dini hisleriyle maddi menfaatlerine dokunduğu için Şubat 1879'da büyük nümayişler oldu. Yabancı nazırlar tahkir edildi. Hıdıp İsmail Paşa asayişi sağlamak için Nobar Paşa'yı istifaya mecbur etti ve kendisi hükümet mesuliyetini üzerine aldı. Fakat Fransa ile İngiltere'nin itimadını kaybetmiş bulunuyordu. Israrları ve istekleri üzerine oğlu Tevfik Paşa'nın başkanlığında bir hükümet kurdu. Yabancı nazırlar bu hükümette hoşlarına gitmeyecek her teklif karşısında veto hakkına sahip bulunacaklardı. Bu suretle İngiliz ve Fransız nazırları Mısır'ın fiili hidivi ve başvekili durumuna girmiş bulundular. İsmail Paşa bu duruma uzun müddet katlanamazdı. İlk defa olarak Mısır umumi efkarının bir kuvvet ifade edeceğini düşünerek ve halkla orduda yabancılara karşı mevcut düşmanlıktan faydalanarak Şerif Paşa'nın başkanlığında yabancıların bulunmadığı bir nazırlar heyeti kurdu. Bundan başka Mısır'ın mali yüklenmelerini kendiliğinden yerine getirmeye muktedir olduğunu ileri sürerek duyunu umumiye sandığı yokmuş gibi hareket etmeye başladı. Fransa ile İngiltere bu hareketleri protesto ettikleri gibi Almanya, Avusturya ve Prusya da protesto ettiler. İngiltere ile Fransa üstelik Babali'ye de başvurarak taahhütlerini yerine getirmediği için İsmail Paşa'nın azledilmesini istediler. İsmail Paşa'nın azledilmesi ve Mısır'da İngiliz-Fransız nüfuzunun kökleşmesi. Babali bu teklif karşısında Mısır'ın durumunu inceleyerek Hıdı ve fermanlarla verilmiş olan imtiyazların Mısır'ın başına olduğu kadar kendi başına da nasıl bir iş açmış olduğunu anlayabildi. İsmail Paşa'nın yerine Mehmet Ali Paşazade Halim Paşa'yı Mehmet Ali ailesinin büyüğü sıfatıyla Hıdiv tayin ederek Mısır imtiyazlarını 1841 fermanında yazılı esaslara irca etmek istedi. Fakat Fransa ve İngiltere bu isteği de mevcut taahhütlere aykırı buldukları için kabul etmediler. İsmail Paşa'nın yerine oğlu Tevfik Paşa'nın Hıdivli'ye yükseltilmesinde ayak dirediler. Bu ısrar üzerine Babali İsmail Paşa'yı azlederek yerine Tevfik Paşa'yı Hıdiv tayin etti. Bütün bu olaylar da gösteriyor ki İsmail Paşa Hıdiv olarak Babali'de Mısır'a sahip olarak Mısır idaresindeki tutumlarıyla bir felakete doğru yuvarlandıklarını görememişlerdi. İsmail Paşa Mısır'da müstakil olabilmek ümidiyle Babali'den kapı yoldaşı hediyeleri karşılığı elde ettiği imtiyazları borçlanmak suretiyle İngiltere ve Fransa'ya başka bir şekilde devretmiş oluyordu. Bu devir teslim işleminin sonunda İsmail Paşa'nın Hedivlik'ten, Mısır'ın muhtariyetinden, Babali'nin de Mısır'daki hakimiyetinden mahrum olması tabii ve zaruriydi. İsmail Paşa Mısır'ı terk ettikten sonra İngiltere ve Fransa el birliğiyle Mısır idaresinde tesir yapmaya devam ettiler. Fakat bu iki devletin uzun zaman beraber hareket etmesi mümkün olamazdı. Birisinin silinmesi, diğerinin de kesin bir şekilde Mısır'da yerleşmesi siyaset mantığı icaplarındandı. İsmail Paşa'nın azlinden birkaç yıl sonra İngiltere'nin Mısır'a nasıl yerleşeceği 1882 bundan sonraki kitabın konularından birini teşkil etmektedir.